Türkiye'de çağdaşlaşman Niyazi Berkes 73. ayırım. Fakat 2. Mahmud'un yararlı işler meclisi üyelerinin cesaretinden bile yoksun olan ihtiyatlı İslamcıların aklını bu formül de karıncalandırıyordu. Fenler, bilimler gelirse bunların iman üzerine yıkıcı etkisi olmayacak mıydı? İslamcılar gerçekten çok dikenli bir ikilem ile karşılaşıyorlardı. En ileri gelen İslamcı dergi Şebül Reşat yazarlarından biri, "Evet, Avrupa'da fenlerin ilerleyişini din yıkmıştır" cevabını verdi. Avrupa uygarlığının dünya üzerindeki yıkılışı yüzünden dinin bu çöküşü artık yalnız Avrupa'ya özgü olmaktan çıkmıştı. Telgraf, posta, demiryolu, buharlı gemi gibi uygarlık araçları sayesinde bu hastalık bütün dünyaya yayılıyor. Bilimin getirdiği dinsizlik bu uygarlığa en yakın olan Osmanlı ülkelerine de sıçramıştır. Fakat çok şükür ki öteki dinlerden farklı olan İslam dini, onun bize veren Tanrı'nın sayesinde bilim güneşinin karşısında eriyecek dinlerden değildir. Bizim yaptığımız şey, bilimin ışınları karşısında İslam dininin bütün ışıklarını parlatmaktır. Bu ise o ışıkların, o gerçeklerin parlaklıklarından geldiğini göstermekle olur. Ötekilerden olduğu gibi bunda da düşünce, güç sorunlar karşısında hayal planını getiriyor ya da laf kalabalığına boğularak kapatılıyordu. İslamcı düşün böylece medreseliler için söylenen dönüp dönüp yine bina okumak deyimindeki kapalı daire içinde bir daha dönmeye başladı. Bir noktadan başlayıp az sonra gene o noktaya varıyorlardı. İkinci Abdülhamit zamanında 25-30 yıl önce bu çeşit sözler kaç kez söylenmiş durulmuştu. Oysa meşrutiyetin bu aydın İslamcıları bu kez onları da geçtiler. Kant, Laplace, Darwin teorilerini bile Kur'an'dan keşfettiler. Daha da ileri gidenler Kur'an'da ve hadiste atom, elektrik, mikrop bilgileri bile buldular. Batıcıların dikensiz gül bahçesi kokularına karşılık ortalığı bir hacı yağı kokusuna boğdular. Bu işte kesin kes patolojik bir yan vardı. Evet, Ziya Gökalp'e göre önce bu noktaya parmağını basabilmesi, meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'a değil, devrimcilerin yuvası olan Selanik'e koşması sonucunda olmuştu. Devrimcilerin adeta kutsallaştırdığı bir çevrede bu Diyarbakır ağzıyla konuşan taşralı genç, hiç tanınmayan bir çevre ile düşmüştü. Genç Kalemler ve Yeni Felsefe Mecvası adlı bir edebiyat ve bir de düşün dergisi çıkaran bu çevre, Rusya'dan Makedonyalılar arasına geçen halkçılar düşüncesinin bir serpintisine uğramıştı. Genç subay Ömer Seyfettin, Türk dili konuşan erlerle Osmanlıca konuşan subaylar arasındaki uçuruma takılmıştı. Osmanlı yönetici tabakasıyla Türk halkı arasındaki uçurumun kanunu esasi politikası ile kapatmayı uman politikacılardan ayrılarak vaktiyle şinasi de olduğu gibi dil, anlam ve anlaşma sorunları üzerine eğildi. Onun başlattığı halk dili akımı bu çevrenin ele aldığı sorunların bir tanesi olmuştu. Çevrenin ikinci bir yanı, o zamanın biricik sosyalist düşünce merkezi olan Selanik havası içinde öteki gençlerin, ütopyacı sosyalistlerin düşüncesine karşı besledikleri ilgi yoluyla ilk toplum düşüncülerini getirmesi olmuştu. Yani felsefe mecbaasının sayfalarında görülen tartışma, yeni hayat adını alan bu düşün çevresinde sosyalizm ilgisinden sosyoloji bilgisinin nasıl geliştiğini gösterir. Bu tartışmalarda Batı uygarlığı eleştirilmekle birlikte çağdaşlaşma sorununun Batı'nın etkisi ya da baskısı altında başlamış olduğu gösterildiği için Batı toplumunun eleştirilmesinin Türk toplumunun kendisinin eleştirilmesine kaydığını görürüz. Yeni hayat çevresinin karşısından aldığı soru şu oldu: toplumun geleneksel kurallarının hangileri bozuluş içindedir? Hangileri bu yüzden toplum yaşamında çağa uyamama etkenleri oluyordu? Hangileri çağdaşlaşma yolunun açılması için kaldırılması gerekli olan yanlardır? Tartışmalar gösteriyordu ki çağdaş uygarlığa uymayı olanaksızlaştıran etkenlerin çoğu şeriatın kapsamında sayılan alanlardadır. Dil sorununa karşılık burada en çok aile sorunu üzerinde duruluyordu. Şinasi'de olduğu gibi burada da anlam ve anlaşma sorununun odak noktası olarak aile ve evlenme kurumlarının görülmesi ilginçtir. Kendisine yarayacak kavramları sosyalizmde değil, Durkheim'in sosyalisinde arayan Gökalp, yeni hayat çevresine kesin ve başka bir yön verdi ve bir düşünür olarak tanınması orada başladı. Onun Türkçülüğü parti politikasına girişine, Turancılığa da kötü şairliğinin tuttuğu zamanlarda rastlar. Sosyolog olarak Gökalp'e göre sorun, toplumda normal ve patolojik yanların seçilmesi sorunudur. Fakat İslamcıların iyi ve kötü ayrımında olduğu gibi burada da normal ile patolojik olanı ayırmada ölçü ne olacaktı? İşte Gökalp'in katkısı İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık düşünlerini eleştirmesiyle başlayan ve Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak formülü içinde sonuçlanan tartışmalardaki açıyı getirmesindedir. Tartışması gerçekte toplumun incelenişi değil, toplum sorunlarına yansıttığı sayılan üç ideolojinin eleştirisidir. Çağdaşlaşma sorununun aranan ölçüt, hem Batıcıların hem İslamcıların sandığı gibi akıl ve yarar olamaz. Bir toplumun yönünü etkileyen yararlılık ya da akıl ölçütleri değil, değerler ve ülkülerdir. Ülküler toplumun özlemlerinin görüntüsüdür. Şu halde asıl sorun yarar ya da akıl ölçütleriyle karşılaştırılacak ıslahat programlarını tepeden zorlamakla çözümlenemez. Toplumun içindeki özlemleri bulup çıkarmak gerekir. Bu özlemler toplumun kendi deyimiyle meşai tasavvurlarından belirir. Terimler Durkheim'den gelme, karşılıkları Gökalp'in neosizminin ürünüdür. Doğuş halinde olan bir ulus toplumunda bunlar bilinçli değildir. Seçkinlerin, önderlerinin, düşünürlerin, reformcuların, edebiyat ve sanat adamlarının yapabileceği şey, bilinçsiz özlemleri bilinçli ve tutarlı bütünsel ülküler haline getirmektir. Türk toplumunun ülküleri nelerdir? Gökalp bu soruyu eleştirdiği ideolojinin temsil ettiği ülkülerin toplumsal değişimdeki rolleri açısından ayırma yoluyla cevaplandırır. İslamcıların temsil ettiği ülküler Türk toplumunun özlemleri olma gücünü yitirmiştir. Toplumun çağdaşlaşma özlemlerinin engelleri olmuşlardır. Çünkü bu ülküleri yaratan ya da bu ülküleri kendi özlemleri içine yaratan toplum türü bir ümmet toplumu idi. Bu tür toplumun özelliği kendindeki en yüksek değerlerin kaynağının din olmasıdır. Böyle bir toplumda böyle ülküler normaldir. Fakat Türk toplumu bugün ümmet türünden ulus türüne geçiş durumundadır. Bunu bize gösteren Batıcılarla İslamcılar arasındaki çatışıklığın kendisidir. Yalnız Türkler arasında değil, bütün çağdaş dünyada dinsel ülküler aşınıyor. Çağdaş toplumlar ümmet toplumları değil, ulus toplumlarıdır. en yüksek ülküleri o zamanki deyimiyle mefkureleri ulusal ülkülerdir. Batı uygarlığından neler alınacağını kestirebilmek için önce şeriata sokulan ve din olarak İslamlıkla bir tutulan yanları temizlemek gerekir. Şeriata giren bu yanları gerçekte dinden değil, çağdaş uygarlıkla uyuşamaz olan yakın doğu orta çağ uygarlığından gelmedir. Bir toplum iki kocalı kadın gibi aynı zamanda iki uygarlıklı olamaz. Olmaya kalkarsa içinde tutarsızlıklar ve çatışıklıklar başlar ve işte patolojik olan budur. Bunlar içinde geliştirdikleri uygarlığın çöküşüyle fonksiyonlarını yitirmişlerdir. İslamcıların bu fosilleri diriltme çabaları boşunadır. Din olarak İslam ancak ulus ülkelerinin toplamı olan ulusal kültürde yaşayan bir unsur olabildiği ölçüde yaşayabilir. Çağdaş uygarlık bir uluslar uygarlığıdır. Ortak bir uygarlık içindeki ulusların kendilerine özgü olan ülküleri hars yani kültürdür. Almanlar, İngilizler, Fransızlar Batı uygarlığının uluslarıdır. Fakat ulus olarak kendilerine özgü birbirlerinden farklı kültürleri vardır. İslamcıların Batı uygarlığının iyi buldukları yanlar kayıtsız şartsız alınacaktır. Çağdaşlaşma zorunluluğu bundadır. Fakat Batı uygarlığı uluslarının kültürleri alınamaz. Onlar ancak o uluslara özgüdür. Türk ulusçuluğunun için bunlar ancak Türk kültürünü geliştirmede örnek hizmetlerini görebilirler. Türk, Türkçe konuşur. Çağdaşayım diye Fransızca ya da Almanca, İngilizce konuşamaz. Dil kültürün en önemli hazinesidir. Demek ki Türk ulusal kültürünün geliştirilmesi olmaksızın çağdaşlaşma da olamaz. İslamcılar maddi uygarlık, teknik ile örf ve adetler arasındaki ilişkileri ele alırken bu taşralı gencin böyle sonuçlar çıkaracağını bilselerdi böyle bir işe kalkışmazlardı. Kalkışacaklarını da bin kez pişman olurlardı. İşledikleri düşün yanlışlığı yüzünden şimdi Batı uygarlığının saldırısı altında olduğunu söyledikleri değer ve kurallar bütününü ulusçuların eğilip daha dikkatle bakmalarına yol açmışlardı. Şimdi bundan kendi sonuçlarını tümden aykırı sonuçlar çıkarıyorlardı. Üstelik bu taşralı genç İslam fıkıh ve tasavvufunu da en az onlar kadar biliyordu. Batıcılarla baş edemeyen İslamcılar şimdi karşılarında onlardan daha etkili ve daha güçlü bir düşman buluyorlardı. Devlet, hukuk, aile, eğitim sorunlarına geldiğimiz zaman göreceğimiz gibi İslamcılar şeriatın kapsamlarını eskiden bile girmemişlerdi. Şeriatın içine doldururken ulusçular geleneksel olarak şeriatın içinde sayılanları bile birer birer boşaltmaya başladılar. Yine göreceğimiz gibi İslamcılar bu boşaltma işinin karşısında adeta dilsizleştiler. Ulusçular görüşünün çağdaşlaşma çözümü, batılılaşma yoluyla çağdaşlaşma değil, uluslaşma yoluyla çağdaşlaşma çözümü olmuştu. Bu sonuçtan sonradır ki çağdaşlaşma sorunu Batı uygarlığını taklit etmeli mi etmemeli mi gibi soruların etrafında dönmekten çıktı. Gerçekte meşrutiyet döneminde çağdaşlaşma yolunda ne adımlar atılmışsa bu görüşün getirdiği doğrulardan atılmıştır. Büyük tartışma. 1. Devlet sorunu. 1908 devriminin belki en önemli sonucunun o zamana kadar hiç aşamada görülmeyen geniş kapsamlı bir tartışma dönemi açması olduğunu gördük. Bu dönem çok süreli olmamıştır. Kalkınan gelişen yeni bir yaşam gücü bulan toplumlara özgü yaratıcılık, fikir özgürlüğü ve fikir yenilikleriyle dolu bir dönem de olmamıştır. Tartışmalar da daha çok sonu gelen bir tarihin karşısında kalmanın yarattığı kafa karışıklığıyla dış ve iç koşulların gerçeklerini göremez olmuş kişilerin sayıklamalarını andırır. 1700'lerde başlamış olan çağdaşlaşma bunalımının çözümlenecek bütün sorunları sanki bu 1908 ve 1918 arasındaki 10 yılın içine sıkıştırılmıştır. Geçen bölümden gözden geçirdiğimiz 3 düşün çizgisi boyunca devlet, milliyet ve din, aile, gelenekler, eğitim ve ekonomik kalkınma sorunları üzerine söylenenlerin biraz ayrıntısına girersek, çözümlenememiş, belki de çözümlenemez sorunların geriye kalışı bize yeni bir dönemin başında değil, uzun bir sürenin artık sonunda olduğumuzu gösterecektir. Doğal olarak en başta devlet sorunu gelir. Birbirleriyle uzlaşamayan üç görüşün bu sorun üzerine olumsuz yanda birleştiğini görürüz. Devlet hem toplumsal bir temelden yoksundur, hem de toplumun tarihte yaşamasını sürdürecek, onu çağın gereklerine göre kaldıracak bir dayanak olma gücünü yitirmiştir. Batılılaşma görüşüne göre devlet din ölçülerinden arınmış, çağdaş bir devlet değildir. İslamlaşma görüşüne göre gerçek bir İslam devleti değil, Türkleşme akımına göre ulusal bir devlet de değildir. Birinci görüşe göre devletin çağdaş bir devlet haline gelmesi için Tanzimat'la başlayan devleti dinden ayırma yoluna daha ileriye götürmek zorundaydı. Fakat bu yol yeni Osmanlılar ideolojisinin anayasasından tıkanmış bulunuyordu. 1876 Anayasası İslam dinini devletin resmi dini durumuna sokmuş, 2. Abdülhamit rejimi bunu olaylardaki tutumu ile pekiştirmiştir. 1908 devrimi bu anayasanın öngördüğü devlet biçimini yürürlüğe koymak amacıyla yapılmış sayılıyordu. Bu anayasa ile devletin din arasındaki bağlılık, en ılımlı liberallerin bile çözülmesine istemeye cesaret edemeyeceği kadar doğallaştırılmış bulunuyordu. Yeni Osmanlıların hediyesi olan bu bidat, Türk siyasal düşününe, çağdaş siyasal düşüne uymayı güçleştiren bir yozlaşma içine sokmuştu. 1900 devriminin arkasından gelen siyasal bunalımın başlıca nedeni devlet ve din ayrımına amaç edinen yeni bir anayasal sistemin düşünülemez olmasıdır. Devletin dinden ayrılması düşününün olanaksızlığı karşısında çağdaşlaşmacı siyasal düşünün başka bir yoldan, dinin devlet bağlantılarından koparılarak modernleştirilmesi yoluyla üzerine eğilmek zorunda kaldığını göreceğiz. Batılılaşma düşününün bu yoldaki çabalarını din müessesesinin modernleştirilmesi sorunu altında göreceğiz. 2. Abdülhamit yönetimine karşı duyulan huzursuzluğun en çok Batı uygarlığını benimseme yanlılarının düşününde kendini gösterdiği için o rejimin yıkılması üzerine en güçlü akım olarak ilk önce o belirmişti. Fakat 1908'den sonraki koşul Batıcıları İslamcılık ve ulusçuluk görüşleri karşısında güç duruma sürüklemiştir. Osmanlılığa, Müslümanlığa ve Türklüğe karşıt olan bir Avrupa'nın uygarlığını model olarak göstermek, savunulması güç bir çaba olmuştu. Dinsel ya da ulusal değerleri bırakıp Batı değerlerini benimsemek anlamında çağcılık, bir ümmet ya da bir ulus çerçevesi içinde düşünülerek bir görüş olamıyordu. Bu yüzden onların ekonomik, kültürel, tarihsel görüşleri gerçeklerin üstünde ütopya planında kaldı. Bu temelsizlikleriyle birlikte Batıcıların İslamcı ve ulusçu düşün karşısında çözüm isteyen tezleriyle çıkan, onları sorun üzerine eğen yazarlar olmak gibi bir güçleri vardı. Onların tezlerine karşılık olaraktır ki İslamcılar ve ulusçular alternatif olarak antitezler ya da sentezler aramak zorunda kalmışlardır. karşılaşılan bütün sorunların Batı karşısından çıkmış sorunlar olmasını bu çok iyi yansıtır. Öteki düşün tepkilerinin Batıcıların öne sürdüğü fikirler karşısında doğduğunu en iyi gösteren iki kişinin karşılaştığı kötülenmeler, onların dinsiz ve yıkıcı olarak görülmeleri anlatmak istedikleri noktayı açıklar. Tarihi kadim, şair Tevfik Fikret dine değil İslam devleti görüşüne saldırıyordu. Devlet-din bileşimi görüşlerinde hiçbir değişiklik geçirmeyen İslamcılar 1908 devriminin getirdiği düşünce özgürlüğü ortamı içinde onun görüşüne protestanlık görüşü olarak saldırdılar. Fikret bunu şiirine Zeyl olarak yazdığı yeni bir şiirle daha şiddetli bir karşılık verdi. Fikret yalnız cincileri değil politikacıları da kendine düşman ettiğinden ölümüne kadar olumsuz bir çevrenin düşmanlığı içinde yaşadı. 73. ayrımın sonu, sayfa 431, devamı 74. ayrımda.